Birinci bölüm. Son yağmurlar, Oklahoma'nın kırmızı ve gri topraklarının bir bölümüne sessiz sedasız topraktaki yarıkları daha fazla derinleştirmeden geldi. Sabanlar dere yataklarında gidip geldiler. Son yağmurlar ekinleri çarçabuk dikleştirdi, otları ve çimenleri yol kıyılarına öyle bir yaydı ki gri ve koyu kırmızı topraklar yeşil bir örtünün altında kaybolmaya başladı. Mayıs'ın sonlarına doğru gökyüzü soluklaştı, ilkbahar boyunca hiç eksik olmayan bulutlar dağıldı. Sivri uçlu uzun yapraklarının kenarları boyunca kahverengi bir çizgi belirene dek güneş, günlerce mısırların üstünü kavurdu. Bulutlar küme küme yığılıp seyreldiler. Ama bir süre sonra bu uğraşlarından tümüyle vazgeçtiler. Otlar kendilerini korumak için koyu yeşil bir renge bürünüp yayılmayı bıraktı. Toprak ince sert bir kabuk bağladı ve gökyüzüyle birlikte soldu. Kırmızı bölgelerde, pembemsi gri bölgelerde beyaza yakın bir renge büründü. Toprak suların açtığı yarıklarda küçük, kuru akarsular halinde toz olup aktı. Tarla fareleriyle kırmızı karıncaların bu işe katkısı olmuyor değildi. Ve güneş, her geçen gün sıcaklığını biraz artırdıkça, körpe mısır yaprakları sertliklerini ve diriliklerini yitiriyordu. Önce aşağıya doğru bir yay çizerek sarktılar, sonra güçlerini adam akıllı yitiren her yaprak birer birer boynunu büktü. Ardından Haziran geldi, güneş daha kızgınlaştı. Mısır yapraklarındaki kahverengi çizgiler genişledi, damarlar boyunca yayıldı. Hava tazeliğini yitiriyor, gökle birlikte toprakta her gün biraz daha solgunlaşıyordu. Arabaların gidip geldiği, tekerleklerin toprağa öğüttüğü, at nallarının dövdüğü yolların çamurdan kabukları çatlamış, ortalığı toz toprak sarmıştı. Kımıldayan her şey havaya toz kaldırıyordu. Yürüyen bir adam ince bir tabakayı beline, atlı bir arabaysa bahçe çitlerinin tepesine dek kaldırıyor, otomobiller arkalarından toz bulutu bırakıyorlardı. Uzun bir süre tozdan göz gözü görmüyordu. Haziran'ın ortalarından sonra kapkara yağmur bulutları Teksas'ta körfezin üstünden çekilip gitti. Tarlalardaki çiftçiler bulutlara bakıp çevreyi kokladılar. Parmaklarını ıslatıp rüzgara tuttular. Tepeleri bulutlarla örtülüyken atlar da huylanıyordu. Yağmur tembelce çiseledikten sonra bulutlar hemen başka bir ülkeye doğru yollarına devam ettiler. Arkalarında gök yine soluk, güneş yine kızgındı. Toz kümelerinde yağmur damlaları küçük kraterler oluşturmuş, mısır yaprakları yer yer temizlenmişti, hepsi o. Kuruyan mısırlara şöyle bir çarpıp geçen ılık bir rüzgar bulutları kovalıyor, onları kuzeye doğru sürüklüyordu. Aradan bir gün geçmeden rüzgar şiddetlenmiş, toz yollardan kalkıp tarlaların kıyısındaki otların ve az da olsa tarlaların üstüne yayılmıştı. Rüzgar şiddetlendi. Taşların altını süpürdü. Otları, kurumuş yaprakları, hatta çamur parçalarını bile sürükleyerek tarlalarda yolunu açarak ilerledi. Kararan havanın ve göğün ardında güneş kıpkırmızı parlıyordu. İnsanın içini yakan bir acılık vardı havada. Gece boyunca rüzgar daha hızlandı. Sinsice mısırların köklerini oydu. Mısırlar zayıflamış yapraklarıyla karşı koymaya çalıştılar ama sonunda kökleri meraklı rüzgara yenilince boyun eğip boylu boyunca toprağa uzandılar. Şafak söktü ama gün doğmadı. Gri gökte kırmızı bir güneş, daha doğrusu ortalığı ancak aydınlatacak kadar bir ışık veren donuk kırmızı bir çember belirdi. Sanki gün batmış, alacakaranlık çökmüştü. Ve gün ilerledikçe bu bloşluk yerini karanlığa bıraktı. Rüzgar yere yatmış mısırların üstünde ağlayıp inledi. Erkekler ve kadınlar evlerinde birbirlerine sokularak oturuyor, sokağa çıkarken burunlarına mendillerini bağlıyor, gözlerini korumak için geniş kenarlı gözlükler takıyorlardı. Geceliğin kopkoyu bir karanlık bastı ortalığı. Yıldızlar tozu delip yeryüzüne inemiyor, pencerelerden sızan ışık bahçelerin ötesine dek yayılamıyordu. Artık toz havaya eşit bir yoğunlukla karışmıştı. Evler sıkı sıkı kapatılmış olmasına, kapı ve pencere pervazlarına bez sıkıştırılmasına karşın ince zerreler halinde içeri sızan toz havada görülmüyor ama sandalyelerin, masaların, tabakların üstüne çiçek tozu gibi yayılıyordu. İnsanlar omuzlarını fırçalıyorlar, küçük toz çizgileri kapı eşiklerini çevreliyordu. Gece yarısına doğru rüzgar geçti, ülkeyi sessizce terk edip gitti. Tozlu hava sesleri sisten çok daha fazla boğuyordu. Yataklarında yatan insanlar rüzgarın dindiğini işittiler. Rüzgarın uğultusunun yok olması uyandırmıştı onları. Sessizce yatıp sakinliği dinlediler. Sonra horozlar öttü ama onların sesleri de boğulup gitti. İnsanlar yataklarında huzursuzca kımıldanıp sabahın gelmesini beklediler. havadaki tozun dağılmasının uzun bir süre alacağını biliyorlardı. Sabah bölgeyi sis gibi kaplamıştı toz. Kan rengi güneş kıpkırmızı parıldıyordu. Bütün gün gökten yağmur gibi toz yağdı ve bu ertesi günde sürdü. Dümdüz bir örtü kaplamıştı toprağın üstünü. Mısırların üstüne yayılmış, çitlerin, tellerin üstünde birikmişti. Çatıları, çalıları ve ağaçları baştan aşağı örtmüştü. İnsanlar evlerinden çıkınca yakıcı sıcak havayı koklayıp hemen burunlarını tıkadılar. Çocuklar da kendilerini dışarı attılar. Ama yağmurdan sonra yaptıkları gibi koşuşup bağırışmadılar. Erkekler çitlerin kıyısında durup hızla ölen toz bulutunun altında artık yeşilliklerini iyiden iyiye yitirmiş, mahvolmuş mısırlara baktılar. Erkekler sessiz ve hareketsizdi. Ve kadınlar da evlerden çıkıp gelip erkeklerin yanında durdular. Bu kez erkeklerin yıkılıp yıkılmayacaklarını anlamak istiyorlardı. Erkeklerin yüzlerini gizlice incelediler. Mısırlar yok olup gidebilirdi. Önemli olan geriye başka bir şeyin kalmasıydı. Çocuklar da onların yanında durup çıplak ayak parmaklarıyla tozun üstünde şekiller çizerek acaba bu kez büyükler yıkılacak mı diye düşündüler. Kadınlarla erkeklerin yüzlerine merakla baktılar. Sonra ayak parmaklarıyla tozu eşelemeye devam ettiler. Atlar yalaklara yaklaştılar. Burunlarıyla suyun yüzeyini kaplayan toz tabakasını temizlemeye çalıştılar. Bir süre sonra mahvolan ikini seyreden erkeklerin yüzlerindeki şaşkınlık yerini öfke ve inada bıraktı. Bunu gören kadınların içi rahatladı. Kocalarının yıkılmayacağını anladılar. Sonra sordular. Ne yapacağız? Ve erkekler cevap verdi. Bilmiyoruz. Ama önemli değildi. Kadınlar ve çocuklar her şeyin düzeleceğini biliyorlardı. Onlar erkekler bir olduğu sürece hiçbir felaketin çok büyük olamayacağını derinden hissediyorlardı. Kadınlar işlerini yapmak için evlerine döndüler. Çocuklar da biraz çekingence bile olsa oynamaya başladılar. Gün ilerledikçe güneş kırmızılığını yitirdi. Tozla örtülü toprağı aydınlattı. Erkekler kapı önlerine oturdular. Ellerinde sopalar ve küçük taşlar vardı. Oturdular, düşünüp taşındılar, hesap yaptılar. İkinci bölüm. Kocaman kırmızı bir nakliye kamyonu yol kıyısındaki küçük lokantanın önünde duruyordu. Dikey konumdaki egzoz borusu hafifçe homurdanıyor, iki ucundan neredeyse görülmeyecek kadar ince, çelik mavisi bir duman çıkıyordu. Göz alıcı kırmızılıkta gıcır gıcır bir kamyondu. Yan tarafında boyları 30 santimetreyi bulan harflerle Oklahoma Kenti Nakliyat Şirketi yazılıydı. Çift lastikleri yepyeniydi ve büyük arka kapılarının üstünde pirinçten asma bir kilit vardı. Yemek kokusunun doldurduğu lokantada hafif dans müziği çalan radyonun sesi kimsenin dinlemediği zamanlarda yapıldığı gibi oldukça kısılmıştı. Kapının üstündeki yuvarlak delikte küçük bir havalandırma pervanesi sessizce dönüyor, sinekler heyecanla kapılarda ve pencerelerde vızıldayıp perdeleri kirletiyorlardı. İçeride bir adam, kamyonun şoförü, bir tabureye oturmuş, dirseğini tezgaha dayamış, kahvesinin üstünden sıska ve yalnız garson kıza bakıyordu. Onunla uzun yollarda çalışanların kaygısız, kaba diliyle konuşuyordu. 3 ay kadar önce gördüm onu. Ameliyat olmuştu. Bir şeyini kesip almışlar. Ne olduğunu unuttum. Ben göreli de bir haftadan fazla olmadı diye karşılık verdi kız. O zaman iyi görünüyordu. İçmediği zaman hoş bir insan. Zaman zaman perdede dolaşan sineklerin vızıltısı işitiliyordu. Kahve makinesinden buhar tütüyordu. Garson kız arkasına hiç bakmadan uzanıp makineyi kapattı. Dışarıda otoyolun kıyısında yürüyen bir adam karşıya geçip kamyona yaklaştı. Yavaş yavaş kamyonun önüne gitti. Elini parlak çamurluğa koyup ön cama yapıştırılmış yolcu taşınmaz levhasına baktı. Bir an yoluna devam etmek üzereydi ki fikrini değiştirip kamyonun lokantadan görülmeyen tarafındaki basamağına oturdu. 30'una aşkın değildi. Gözleri öylesine koyu kahverengiydi ki gözlerinin akında bile bir kahverengi hava vardı sanki. Elmacık kemikleri geniş ve çıkıktı. Yanaklarındaki derin çizgiler ağzının kenarında yuvarlaklaşıyordu. Ağzını hep kapalı tuttuğundan üst dudağı uzun dişlerinin üstünde geriliyordu. Elleri kaba, iri parmaklı, tırnakları ise küçük deniz kabukları gibi kalın, kenarları pürtük pürtüktü. Baş parmağıyla işaret parmağı arasındaki boşlukla avuç içleri nasırdan parlıyordu. Adamın bütün giysileri yeni ve ucuzdu. Gri kasketi öylesine yeniydi ki siperliği hala sert, düğmesi hala üstündeydi. Bir süre çanta havlu mendil gibi çeşitli şekillerde kullanılan bir kasket gibi biçimini yitirmemiş, sağa solu çarpılmamıştı. Ucuz, kaba gri bir kumaştan yapılmış elbisesi de öylesine yeniydi ki pantolonunun çizgileri bile duruyordu. Alacalı mavi gömleği koladan kaskatıydı. Ceketi büyük, pantolonu ise uzun bacaklarına göre oldukça kısaydı. Ceketinin omuz dikişleri kollarının üstüne sarkmış, ama yine de kolları kısa kalmıştı. Göbeğinin üstüne ancak gelen ceketin önü açıktı. Ayağında ordu kadar sağlam diye bilinen türden, çabuk yıpranmaması için topuklarının kenarına at nalı gibi yarım ay biçiminde demir parçası çakılmış iri çivili yeni bir çift açık kahverengi ayakkabı vardı. Adam basamağa oturdu, kasketini çıkarıp onunla yüzünü sildi. Sonra kasketi yeniden başına geçirdi ve siperliğini çeke çeke yakın bir gelecekteki biçimsizliğini şimdiden hazırlamaya başladı. Ayakları dikkatini çekti. Eğilip bağlarını gevşetti ve uçlarına bir daha düğümlemedi. Başının üstünde dizel motorunun egzozu mavi dumanlar çıkartarak hırıldıyordu. Lokantada müzik kesildi. Hoparlörden bir erkek sesi konuşmaya başladı. Ama garson kız radyoyu kapatmadı. Müziğin kesildiğine farkında bile değildi. Meraklı parmakları kulağının arkasında bir beze keşfetmişti. Şimdi tezgahın arkasındaki aynada bu bezeyi görmeye çalışıyor ama kamyon şoförüne çaktırmak istemediğinden saçlarını düzeltiyormuş gibi yapıyordu. Şovni'de büyük bir balo olmuş dedi şoför. Birinin öldürüldüğünü duydum. Hiç kulağına çalındı mı? Hayır dedi garson kız kulağının arkasındaki bezeyi sevgiyle okşayarak. Dışarıdaki adam ayağa kalktı, kamyonun burnunun üstünden bir an lokantaya baktı. Sonra yine basamağa oturdu. Cebinden bir tütün kesisi ve bir deste kağıt çıkardı. Sigarasını acele etmeden kusursuzca sardı, inceledi, düzeltti. Sonunda yaktı. Yanan kibriti ayağının altındaki tozlara gömdü. Öyle yaklaşırken güneşte kamyonun gölgesini küçültüyordu. Kamyon sürücüsü lokantada hesabı ödedi, paranın üstüne aldığı iki nikel bozukluğu oyun makinesine attı. Ama dönen silindirlerden ona hiçbir şey çıkmamıştı. ''Bunlara hiçbir şey kazanılmayacak biçimde ayarlıyorsunuz.'' dedi garson kıza. ''Herifin biri daha 2 saat önce bütün parayı aldı. Tam 3,80 kazandı. Ne zaman döneceksin?'' Şoför kapıyı açarak durdu. ''Bir hafta 10 güne kadar.'' dedi. ''Tulsa'ya gitmem gerek. Hiçbir zamanda tahmin ettiğim tarihte dönemem ya.'' Kız çıkıştı. ''Sinekleri içeri sokma. Ya içeri gir ya dışarı çık.'' ''Hoşça kal.'' dedi adam ve dışarı çıktı. Kapı arkasından sertçe çarptı. Güneşin altında durup elindeki cikletin kağıdını açtı. Geniş omuzlu, göbekte iri yarı bir adamdı. Yüzü kırmızı, mavi gözleri sürekli olarak parlak ışığa bakmaktan uzun ve kısıktı. Asker pantolonunu ve uzun çizmeler giyiyordu. Cikleti dişlerinin arasına yerleştirip kapıdan içeri bağırdı. ''İşitmemi istemediğin şeyler yapma ha.'' Garson kız arka duvardaki aynaya dönmüştü. Bir homurtuyla karşılık verdi. Kamyon şoförü çenesini ve dudaklarını iyice açarak cikleti çiğnemeye başladı. Ağzında evirip çevirdiği cikleti koca kırmızı kamyona doğru yürürken dilinin altına aldı. Otostopçu ayağa kalktı ve pencerenin ardından ona baktı. ''Beni de alır mısınız bayım?'' Şoför bir an için lokantaya göz attı. ''Ön camdaki yolcu taşınmaz levhasını görmediniz mi?'' ''Gördüm elbet ama bazen zengin bir domuzun bu tür levhalar astırttığı insanlar arasında bile iyiler çıkabilir.'' Ağır ağır kamyona binen şoför bu cevabı kafasında iyice ölçtü biçti. Şimdi adamı almasa yalnızca iyi bir insan olmamakta kalmayacak, tabelaya uyup bir yol arkadaşından da yoksun kalacaktı. Otostopçuyu alırsa doğrudan iyi bir insan oluyor, zengin bir domuzun itip kalktığı biri olmaktan çıkıyordu. Tuzağa düştüğünü biliyor ama bir türlü çıkış yolu bulamıyordu. Üstelik iyi bir insan olmak da istemiyor değildi. Yeniden lokantaya baktı. Köşeyi dönene dek kapıya asıl dedi. Otostopçu göze fazla görünmemeye çalışarak kapı koluna asıldı. Motor bir an gürledi. Vitesler gıcırdadı ve kamyon harekete geçti. Birinci vites, ikinci vites, üçüncü vites, sonra patırtılı bir hızlanış ve dördüncü vites. Yol kapı koluna asılı adamın altında baş döndürücü bir biçimde bulanıklaşıyordu. İlk dönemece 1 kilometre kala kamyon yavaşladı. Otostopçu ayağa kalktı, kapıyı açıp koltuğun üstüne kayarak oturdu. Şoför gözlerini kısarak ona bir baktı ve sanki düşünceler ve izlenimler beynine doğru yola koyulmadan önce çenesinde birbirinden ayrılıp düzenleniyormuşçasına cikleti çiğnemeye devam etti. Gözleri yeni kasketten başladı. Yeni giysilere ve yeni ayakkabılara doğru aşağıya indi. Otostopçu rahatça arkasına yaslandı, kasketini çıkartıp alnındaki ve çenesindeki teri sildi. ''Teşekkürler ahbap'' dedi. ''Ayaklarım kopacaktı.'' ''Yeni ayakkabılar'' dedi şoför. Sesinde de gözlerindeki gibi gizlilik ve iğneleyici bir hava vardı. ''Yeni ayakkabılarla yolculuğa çıkmamalısın, hava çok sıcak.'' Otostopçu toz içindeki sarı ayakkabılarına baktı. ''Başka ayakkabım yok'' dedi. ''Bunları giymek zorundayım.'' Şoför gözlerini kısıp dikkatle önüne baktı ve kamyonun hızını biraz artırdı. ''Uzağa mı gidiyorsun?'' ''Yok, ayaklarım kopacak gibi olmasaydı yürürdüm.'' Şoförün sorusunda kurnazca bir araştırma isteği seziliyordu. Sanki sorularıyla tuzak kurmak için ağlarını yaymıştı. "İş mi arıyorsun?" diye sordu. "Hayır, bizim ihtiyarın 20 dönümlük bir yeri var. Aslında kiracıdır ama çok uzun zamandan beri oradayız." Şoför mısırların yerde yattığı, üstlerini toz tabakasının kapladığı yol kıyısındaki tarlalara daha bir önemseyerek baktı. Tozlu toprakta yer yer küçük çakmak taşları parlıyordu. Kendi kendine konuşurcasına, "20 dönümlük kiracı," dedi. "Peki tozun altında kalmadı. Traktörde mi çiğnemedi?" "Son zamanlarda haber almadım," dedi otostopçu. "Uzun bir zaman olmalı," dedi şoför. İçeri giren bir arı ön camda vızıldıyordu. Şoför elini uzatıp arıyı dikkatle camın dışındaki hava akımına doğru kovdu. "Kiracılar gidiyorlar artık," dedi. "Herifin biri geliyor ve 10 aileyi dışarı atıyor. Her yeri bu herifler sardı. Al toprağı, kov kiracıları. Senin ihtiyar nasıl dayanıyor?" Dili ve çenesi epeydir unuttuğu cikleti yeniden hissedince ağzında çevirip çiğnemeye başladı. Ağzını her açışında dilinin cikletin üstünde inip kalktığı görülebiliyordu. "Dedim ya, uzun zamandır haber almadım. Elim deyip de bir türlü yazamadım. Bizim ihtiyar da yazmazdı." Sonra hemen ekledi. "Ama istesek ikimiz de yazabiliriz." "Bir yerde mi çalışıyordu?" Sinsi araştırmacılığı başlamıştı yeniden. Tarlalara, titreşen havaya baktı. Cikleti yanağına getirip pencereden aşağı tükürdü. "Elbette çalışıyordum," dedi otostopçu. "Ben de öyle düşünmüştüm. Ellerini gördüm. Epeyce kazma baltaya da çekiş sallamışsın ha. Ellerin asır tutmuş. Ben bu tür şeylere hemen dikkat ederim. Bunun da gurur duymalısın." Otostopçu ona dik dik baktı. Kamyonun lastikleri yolun üzerinde uyumla kayıyordu. "Öğrenmek istediğin başka bir şey var mı? Ne istersen anlatayım. Tahmin etmene gerek yok." "Dur canım, alınma hemen. İşine burnumu sokmak istemiyorum. Her şeyi anlatırım, sakladığım bir şey yok." "Alınma," dedim. "Bazı şeylere dikkat etmek hoşuma gider. Vakit geçiyor işte." "Her şeyi anlatırım. Adım Jod, Tom Jod. İhtiyarın adı da Tom Jod." Tom gözlerini dikmiş şoföre bakıyordu. "Alınma canım, bir şey demek istemedim." "Ben de bir şey demek istemiyorum," dedi Jod. "Yalnızca kimseyi itip kalkmadan geçinip gitmeye bakıyorum." Sustu, çevredeki kuru tahtalara, uzakta boğucu sıcakta boyunlara bükük sıkıntılı ağaç kümelerine baktı. Yan cebinden tütünüyle kağıtlarını çıkardı. Dizlerinin arasında rüzgar almayan bir yer bulup sigarasını sardı. Şoför geviş getiren bir inek gibi uyumlu ve dalgın cikletini çiğniyordu. Az önceki sözlerin tüm etkisinin geçmesi ve unutulması için bir süre bekledi. Sonunda hava yeniden yatışınca konuşmaya başladı. "Kamyon sürücülüğünü yapmamış bir insan bunun ne demek olduğunu bilemez. Kamyon sahipleri kimseyi almamızı istemiyor. Seni alırken benim yaptığım gibi işten atılma tehlikesini göze almak istemiyorsan tek başına sürüp gitmek zorundasın." "Sağ ol," dedi Jod. "Kamyon sürerken delice işler yapan adamlar tanıdım. Hele biri vardı, hiç unutmam, şiir yazardı. Oyalanmak için işte." İlgilenip ilgilenmediğini anlamak için göz ucuyla Jod'a baktı. Jod sesini çıkarmadan önüne hafifçe dalgalanan bembeyaz yola bakıyordu. Şoför dayanamayıp devam etti. "O herifin yazdığı bir şiir hala aklımdadır. Kafaları çekip akla gelmedik çılgınlıklar yaparak dünyayı dolaşan bir grup insanla kendisi hakkında. Keşke sözleri tam olarak anımsayabilseydim. Öyle sözler vardı ki İsa bile anlamlarını tam olarak bilemezdi. Bir kısmı şöyleydi: ve orada gözledik bir zenciyi. Fil hortumundan daha iri, balina derisinden daha sertti tetiği. Şu hortum burun gibi bir şey. Ama filin hortumu gövdesi demek oluyor. O herif bana bir sözlük göstermişti. Hangi cehenneme gitse yanında taşırdı. Çöreklerini yiyip kahvesini içerken hep ona bakardı. Konuşmada gereğinden fazla yalnız kaldığını sezinleyerek sustu. Yan gözde yolcusuna baktı. Jod susuyordu. Şoför sinirlenerek onu da konuşmaya katmak istedi. "Hiç böyle büyük laflar eden birini tanıdın mı?" "Bir papaz," dedi Jod. "Neyse, böylesine büyük laflar işitmek insanı çıldırtıyor. Ama bu lafları eden papaz olunca önemli değil. Çünkü nasıl olsa kimse bir papazla dalga geçmez. Ama bu çok gülünç bir herifti. Büyük laflar ettiğinde kimse aldırmazdı. Laf olsun diye söylerdi bunları. Hava basıyordu işte." Şoför bu kez emindi. Hiç olmazsa Jod'un dinlediğini biliyordu. Dönemeçte koca kamyonu öylesine savurdu ki lastikler gıcırdadı. "Dediğim gibi," diye konuşmasını sürdürdü. "Araba sürücüleri çılgınca işler yaparlar. Yapmaları gerek. Yoksa burada oturup lastiklerin altında kayan yolun sesini dinleye dinleye çıldırırlar. Bir seferinde adamın biri kamyon sürücülerinin durmadan bir şeyler yediklerini söylemişti. Yolda hep hamburger büfelerinde dururlarmış." "Oralarda yaşadıkları kesin," dedi Jod. "Zaman zaman durdukları kuşkusuz doğru. Ama yemek yemek için değil. Karınları acıkmaz bile. Hiç durmadan gitmekten bıkmışlardır, canları çıkmıştır. Büfeler durabileceğin tek yerlerdir. Durdun mu da bir şeyler satın almalısın ki tezgahın arkasındaki piliçle bir çift laf edebilesin. Onun için gidip bir kahve fincanla bir çörek satın alırsın. Adama biraz olsun dinlendirir bu. Cikletini ağır ağır çiğneyip ağzında çevirdi. Zor olmalı dedi Cihat önemsemeden. Sürücü alay mı ediyor diye yan gözle ona bir bakış attı. Eh pek de kolay değil dedi onu denercesine. Burada 8, 10 ya da 14 saat direksiyon sallamak kolay görünüyor. Ama yol tüketir insanı. Bir şeyler yapmak gerekir. Kimileri şarkı söyler, kimileri ıslık çalar. Şirket radyo almamıza izin vermiyor. Kimileri de birkaç kadeh devirir ama onlar fazla dayanamazlar. Son sözleri biraz övünürcesine söylemişti. Ben işimi bitirene dek asla içmem. Öyle mi diye sordu Jod. Öyle ya, insan ilerlemeli. İşte ben de o mektupla öğretim kurslarına katılmak istiyorum. Makine mühendisliği. Kolay, yalnız evde biraz ders çalışman gerekiyor. Hep bunu düşünüyorum. O zaman kamyon sürmek zorunda kalmayacağım. Kalkıp başkalarına kamyon kullanmalarını söyleyeceğim. Jod ceketinin cebinden bir viski şişesi çıkardı. Bir yudum almayacağından emin misin? Sesinde alaylı bir hava vardı. Yo hayır, elimi bile sürmem. İnsan durmadan içki içip benim gibi çalışamaz. Joe şişenin kapağını açtı, hızla iki yudum çekti, kapağı tekrar kapatıp şişeyi cebine soktu. Kamyonun ön tarafını viskinin hoş, sıcak kokusu sarmıştı. Çok düşüncelisin dedi Joe. Nedir derdin, yoksa bir sevgilin mi var? Olmaz olur mu hiç, ama yine de ilerlemek istiyorum. Uzun bir süredir kendimi eğitmeye çalışıyorum. Viski Joe'du gevşetmiş gibiydi. Bir sigara daha sarıp yaktı. Benim önümde o kadar uzun bir yol yok dedi. Şoför çabuk çabuk sözlerine devam etti. İşimi şansa bırakmam ben. Kafamı hep çalıştırırım. 2 yıl önce bir kursa gitmiştim. Direksiyonu sağ eliyle okşadı. Diyelim ki yolda bir adamın önünden geçtim. Onu geride bıraktıktan sonra onun hakkında her şeyi anımsamaya çalışırım. Ne tür bir giysi, ayakkabı, şapka giydiğini, nasıl yürüdüğünü, boyunu, kilosunu, yarası olup olmadığını. Bayağı da iyi beceririm bu işi. Kafamda kusursuz bir resim oluştururum. Kimi zaman parmak izi uzmanlığı üstüne bir kursa gitmem gerektiğini düşünürüm. İnsanın ne kadar çok şey anımsayabildiğine şaşarsın. Jod şişeden bir yudum daha aldı. Açılan sigarasından son bir nefes çekerek nasırlı parmaklarıyla yanan ucunu ezip ateşi söndürdü. Elini pencereden dışarı çıkartıp rüzgarın iyice ezdiği izmariti parmaklarının arasından almasını bekledi. Koca lastikler yolun üstünde hafiften bir şarkı tutturmuşlardı sanki. Jod'un sessiz koyu renkli gözleri şaşkınlıkla yola bakıyordu. Şoför susup tedirgince ona bir göz attı. Sonunda Jod'un üst dudağı kıvrıldı, göğsünü sarsı sarsı kıkırdadı. Bu sonuca varana dek epey uğraşmışsındır ahbap. Şoför ona bakmadan, ''Nereye varmışım?'' diye sordu. ''Ne demek istiyorsun?'' Jod'un dudakları bir an uzun dişlerinin üstünde gerildi. Köpek gibi dudaklarını yaladı. Sesi boğuklaşmıştı. ''Ne demek istediğimi biliyorsun. Daha kamyona biner binmez beni iyice inceledin. Gözümden kaçmadı bu.'' Şoför gözlerini dimdik önüne dikmişti. Direksiyona öylesine sıkı sarılmıştı ki avcunun kenarları şişmiş, elinin üstü solgunlaşmıştı. ''Nereden geldiğimi biliyorsun.'' Şoför susuyordu. ''Bilmiyor musun?'' diye üsteledi Jod. ''Şey, elbette. Yani, belki. Ama beni ilgilendirmez. Ben kendi işime bakarım. Üstüme vazife değil.'' Sözcükler artık daha düzgün çıkmaya başlamıştı ağzında. Ben kimsenin işine burnumu sokmam. Birden susup bekledi. Direksiyonu tutan elleri hala bembeyazdı. Bir çekirge pencereden içeri girip dikiz aynasına kondu ve köşeli bacaklarıyla kanatlarını kaşımaya başladı. Jod uzanıp iki parmağıyla hayvanın kafatasını andıran başını ezdi. Sonra da pencereden dışarı rüzgara bıraktı. Böceğin parmak uçlarında kalan parçalarını temizlerken Jod yine kıkırdadı. ''Beni yanlış anladın dostum.'' dedi. ''Bu konuda çelimi tutmaya hiç niyetim yok.'' ''Evet, McAllister'dayım. 4 yıl kaldım orada. Bu giysileri de çıkarken verdiler. Kimin bilip bilmediği umurumda bile değil. İş bulmak için yalan söylemek zorunda kalmayayım diye bizim ihtiyarın yanına gidiyorum.'' ''Şey, beni ilgilendirmez.'' dedi şoför. ''Ben meraklı değilim.'' ''İyi ki meraklı değilsin.'' dedi Jod. ''O koca burnun suratından 5 kilometre önde gidiyor. Sebze bahçesine girmiş koyun gibi o koca burnunda her yanımı kokladın.'' Şoförün yüzü gerildi. ''Beni yanlış anladın.'' diye söze başladı titrek bir sesle. Jod onun haline güldü. ''İyi bir adamsın sen. Beni kamyonuna aldın. Neyse boş ver. Geçip gitti işte. Ne olmuş yani? İçeri neden girdiğimi merak ediyorsun değil mi?'' beni ilgilendirmez bu. Şu kamyonu sürmekten başka hiçbir şeyin seni ilgilendirmemesi gerek ama onu da doğru dürüst yaptığın yok. Bak buraya, şu ilerideki yolu görüyor musun?
Evet.
İşte orada ineceğim. Tabii biliyorum içeri neden girdiğimi öğrenmek için kıvranıp duruyorsun. Seni düş kırıklığına uğratacak değilim. Motorun til somurtusu yavaşladı. Lastiklerin vırıltısı azaldı. Kamyon otoyola dik açılan toprak bir yolun ağzında durdu. Joe da aşağıya atlayıp şoförün penceresinin yanına geldi. Dikey egzoz borusu belli belirsiz mavi dumanla hala tüttürüyordu. Joe sürücüye doğru eğildi. Damdan düşer gibi cinayet dedi. Kocaman bir laf bu. Bir adam öldürdüm. 7 yıl. Uslu durduğum için çabuk çıktım. İyice belleyebilmek için şoförün gözleri Joe'nun yüzünde dolaştı. Ben sana bir şey sormadım ki dedi. Ben yalnızca kendi işime bakarım. Buradan tek solaya kadar her büfede anlatabilirsin bunu. Gülümsedi. Hoşça kal ahbap. İyi bir insansın. Ama dikkat et, insan kodeste uzun zaman kalınca soruların ne zaman geleceğini hemen fark eder. Sen tuzağını kurar kurmaz belli ettin bunu. Eliyle metal kapıyı okşadı. Arabanı aldığın için teşekkürler dedi. Hoşça kal. Arkasına dönüp toprak yolda ilerledi. Şoför bir süre onun arkasından baktı, sonra seslendi. İyi şanslar. Jod arkasına dönmeden elini salladı. Sonra motor gürledi, vitesler gıcırdadı ve koca kamyon ağır ağır uzaklaştı. 3. Bölüm. Beton otoyolun iki yanına da karmaşık, kırık, kuru otlar bürümüştü. Köpeklerin sırtlarına yapışan, atların topuklarına batan, koyunların postlarına giren dikenli çalılar kaplamıştı ortalığı. Uykudaki yaşam yayılmayı ve dağılmayı bekliyordu. Her tohum eğri büğrü kargılarla, rüzgara karşı paraşütlerle, küçük kalkanlar ve dikenli toplarla silahlanmış bir halde hayvanları, rüzgarı, erkek pantolonlarını, kadınların eteklerini bekliyordu. Her şey kımıltısız ama eylem silahlarıyla donanmış, durgun ama her an patlamaya hazırdı. Güneş otların üstüne yayılmış, onları ısıtıyor, otların gölgesinde böcekler kaynaşıyor, karıncalar onlara tuzaklar kuruyor, çekirgeler havaya sıçrıyor, bir an için sarı kanatlarını titretip küçük kertenkeleler gibi böceklerin üstüne atılıyor, sonra da sayısız narin bacaklarının üstünde ağır ağır yürüyorlardı. Ve yol kıyısındaki otların üstünde bir kaplumbağa sürünerek ilerliyor, gereksizce sağa sola dönüyor, yüksek kubbeli evini zorlukla taşıyordu. Kalın sarı tırnaklı parmaklarıyla aslında yürümüyor, kalın kabuğunu otların üstünde ite ite ilerliyordu. Yulaf kılçıkları kabuğunun üstünde kayıyor, yonca tohumları üstüne düşüp yere yuvarlanıyordu. Geniş ağzı yarı açık, tırnağı andıran kaşlarının altındaki öfkeli alaycı gözleri dimdik önüne bakmaktaydı. Arkasında otları ezerek açtığı bir yol bırakarak ilerliyor, otoyolun kıyısındaki set önünde dimdik yükseliyordu. Bir an durup başını dikleştirdi. Gözlerini kırparak bir aşağı bir yukarı baktı. Sonunda sete tırmanmaya başladı. Pençeli ön ayakları ileri uzandı ama toprağa değmedi. Arka ayaklarıyla kabuğunu öne doğru itti ve otların üstünden çakıl taşlarına doğru kaydı. Set giderek dikleştikçe kaplumbağa olağanüstü bir çaba göstermek zorunda kalıyordu. Arka bacaklarını var gücüyle itiyor, kabuğunu zorlukla sürüklüyor, sivri başını boynu el verdiğince uzatıyordu. Ağır ağır kabuk seti aştı. Ama bu kez upuzun bir engel. 10 santimetre yükseklikte beton bir duvar yolunu kesti. Arka ayakları sanki vücudunun öteki organlarından bağımsız hareket ediyormuşçasına kabuğu duvara doğru itmeye devam ediyordu. Başı yeniden dikleşti ve betonun geniş, pürüzsüz yüzeyine baktı. Sonra duvarın tepesine elleriyle tutunarak kabuğunu yavaşça kaldırıp duvar kıyısına dayadı. Kaplumbağa bir süre böylece dinlendi. Tam o sırada kırmızı bir karınca hızla gelip kabukla yumuşak derisinin arasına girdi. Birden baş ve bacaklar içeriye çekildi. Kuyruğu yana savruldu. Kırmızı karınca gövdeyle bacaklar arasında ezilmişti. Üstelik ön bacaklarından biriyle birlikte bir yulaf tohumu da kabuğunun altına kaçmıştı. Kaplumbağa uzun bir süre kımıldamadan durdu. Sonra boynu yavaşça ileri uzandı. Öfkeli, alaylı bakışlarıyla çevresini inceledi. Ardından da bacaklarını ve kuyruğunu dışarı çıkardı. Arka ayaklar yeniden çalışmaya başlamıştı. Ama kabuk öylesine bir eğimle duruyordu ki ön ayakları bir türlü asfaltın üstüne erişemiyordu. Arka ayaklar büyük bir çabayla uğraşlarını sürdürdü. Sonunda denge sağlandı, ön ayaklar düz yüzeyi kavradı. Kaplumbağa yukarı çıkmıştı. Ön ayaklarının arasındaki yulaf tohumu bağlı olduğu kökle birlikte geride kalmıştı. Artık rahatça yürüyebiliyordu. Dört ayağının üstünde sağa sola sallayarak kabuğunu sürükledi. 40 yaşlarında bir kadının sürdüğü uzun bir otomobil yaklaşıyordu. Kadın kaplumbağayı görünce direksiyonu sağa, otoyolun dışına kırdı. Lastikler gıcırdadı ve bir toz bulutu yükseldi. Ön iki tekerlek bir an havalandı. Sonra tekrar yere değdi. Araba düzeldi. Biraz daha yavaşlayarak yoluna devam etti. Kaplumbağa kendini kabuğunun içine çekmişti. Araba uzaklaşınca alev alev yanan otoyolda yoluna hızla devam etti. Şimdi de küçük bir kamyon yolun ucunda belirmişti. Yaklaştıkça kamyonun sürücüsü kaplumbağayı fark etti. Ona doğru direksiyonu çevirdi. Ön tekerleği kabuğun kıyısına çarptı, kaplumbağayı madeni bir para gibi havada döndüre döndüre otoyolun dışına fırlattı. Kamyon sağdan yoluna devam ederken, kabuğunun içine çekilmiş sırt üstü yatan kaplumbağa uzun bir süre öylece kaldı. Ama sonunda bacakları dışarı çıkıp tutunacak bir yer arayarak sallandı. Ön ayağı bir taşa değdi. Kabuk yavaş yavaş döndü ve kaplumbağa dikleşti. Tozlu bir yola sapıp kabuğuyla tozun içinde açtığı bir siperi arkasında bırakarak ilerledi. Geniş ağzı açıktı. Yaşlı alaycı gözleri ileriyi kolluyordu. Sarı tırnakları yolun bir bölümünü de altlarında kaydırarak ağır gövdesini taşıyordu. 4. Bölüm. Jod kamyonun hareket edişini, vitesin tıkırtısını ve iri lastiklerin altında yolun titreyişini işitince durdu. Arkasına dönüp gözden kayboluncaya dek onu izledi. Sonra uzaklara, arkasında bıraktığı mavi dumana baktı. Dalgın bir tavırla cebinden şişeyi çıkardı. Metal kapağı açtı, tadına iyice varabilmek için dilini içeri sokup dudaklarını şişeye yapıştırarak bir yudum viski aldı. "Orada gözledik bir zenciyi," dedi kendi kendine. Ama aklında kalan bu kadardı. Sonunda döndü ve tarlaların arasında dimdik uzanan toprak yola baktı. Güneş kızgındı. Toprağı kaplayan toz tabakasını hafifçe kıpırdatacak bir rüzgar bile yoktu. Tekerlek izleri yolu yarmış, üstünü yeniden toz tabakası kaplamıştı. Bir iki adım attıktan sonra Joe'un yeni sarı ayakkabıları toza gömülmüş, gri tozun altında renklerini yitirmeye başlamışlardı. Eğilip ayakkabılarının bağlarını çözdü. Önce birini, sonra ötekini çıkardı. Artık ıslak, çıplak ayakları sıcak, kuru tozların içine rahatça gömülüyordu. Tozlar parmaklarının arasından fışkırıyor, ayaklarının derisi kuruluktan çatlıyordu. Ceketini çıkartıp ayakkabılarının içine sardı. Yaptığı çıkını koltuğunun altına aldı. Arkasında bir toz bulutu bırakarak adımlarını sıklaştırıp yoluna devam etti. Yolun sağında söğüt ağacından yapılmış, kazıklara çakılmış iki sıra dikenli tel uzanıyordu. Kazıklar kötü kesilmiş, eğri büğrüydü. Uygun yükseklikte bir çatala rastlandığında teller bunun arasına yerleştirilmiş, çatal olmayan yerlerde de tel paslı çengellerle kazıklara tutturulmuştu. Rüzgarın, sıcağın ve kuraklığın ezip geçtiği, tellerin ardındaki mısırların boyunları büküktü. Yaprakların saplara bitiştiği yerdeki oyuklara toz dolmuştu. Jod arkasında toz bulutu bırakarak yürümeye devam etti. Az ileride bacaklarını ani hareketlerle oynatarak tozun içinde yavaşça ilerleyen iri bir kaplumbağa gözüne çarptı. Onu izlemek için durduğunda gölgesi kaplumbağanın üstüne düştü. Baş ve bacaklar bir anda içeri çekildi. Kuyruk yana kıvrıldı. Jod eğilip onu eline aldı ve altını çevirdi. Sırtı toz gibi kahverengimsi gri renkteydi. Ama kabuğun içi sarı, tertemiz ve kaygandı. Kolunun altındaki çıkınını düzeltip parmağıyla hayvanın derisine dokundu ve hafifçe bastırdı. Yumuşacıktı. Kaba, yaşlı baş dışarı uzanıp gövdesine bastıran parmağa bakmaya çalıştı. Bacakları çılgınca sallanıyordu. Jod onu düzeltip ayakkabılarıyla birlikte ceketine sardı. Topuklarını tozun içinde sürüye sürüye daha hızlı yürümeye başlamıştı. İleride yol kıyısında incecik tozlu bir söğüt yer yer toprağı gölgelendirmişti. Jod yolun üstüne eğilen zavallı dallarını, yolunmuş tavuk gibi yer yer sarkan seyrek yapraklarını görebiliyordu. Terlemeye başlamıştı. Mavi gömleğinin arkası ve koltuk altları sırılsıklandı. Kasketinin siperliğini yağlı parmaklarıyla öyle bir çekti ki içindeki mukavva iyice kırıldı. Artık bir daha hiçbir zaman yeni görünmeyecekti. İlerideki söğüt ağacına doğru kararlı adımlarla hızlı hızlı yürüdü. Güneş tepe noktasını geçtiğine göre hiç olmazsa kendisini koruyacak kadar bir gölgeye sahip olacağını biliyordu. Güneş ensesini kamçılamaya başlamıştı şimdi de. Beyni uğulduyordu. Toprakta biriken suyu birazcık olsun koruyabilen bir çukurun içinden çıktığı için ağacın dibini göremiyordu. Adımlarını sıklaştırıp yokuşu inmeye başladı ama birden durdu. Ağacın incecik gölgesi daha önce kapılmıştı. Bir adam yere oturmuş sırtını ağacın gölgesine dayamıştı. Öylesine garip bir biçimde bağdaş kurmuş oturuyordu ki çıplak ayaklarından biri neredeyse başına değecekti. Islıkla Evet efendim, o benim bebeğim şarkısını çaldığı için Jod'un yaklaştığını işitmemişti. Yukarı doğru uzattığı ayağını bir aşağı bir yukarı sallayıp tempo tutuyordu. Dans temposu değildi bu. Islık çalmaktan vazgeçip yumuşak, ince bir sesle şarkı söylemeye başlamıştı. Evet efendim, o benim kurtarıcım. İsa benim kurtarıcım. İsa benim kurtarıcım şimdi. Gördüğü gibi şeytan değil. İsa benim kurtarıcım şimdi. Adam kendisini fark ettiğinde Jod seyrek yaprakların ince gölgesine girmişti bile. Şarkısını kesip başını çevirdi. Çöp gibi ince ve kaslı bir boynun üstünde duran uzun, kemikli yüzünün cildi gergindi. Gözleri ağırlaşmış ve patlaktı. Göz kapakları ise kapanmak üzere gerilmiş ve kırmızıydı. Yanakları yanık, parlak ve tüysüz, ağzı kocamandı. Bu da ona gülünç ya da duygulu bir insan havası veriyordu. İnce kuş gagasını andıran burnu, üstündeki deriyi öylesine gelmişti ki üstü neredeyse bembeyazdı. Yüzünde, hatta geniş soluk alnında tek bir ter damlası yoktu. Şakaklara doğru ince mavi damarların iyice belirginleştiği alnı olağanüstü çıkıktı. Gözlerinden aşağısı yüzünün neredeyse yarısını kaplıyordu. Sanki parmaklarıyla arkaya taramış gibi aklaşmış saçları dimdikti. Sırtında beyaz bir gömlekle iç tulumu vardı. Madeni düğmeli, kaba pamuklu kumaştan yapılmış ceketiyle domuz tezeyini andıran kırışık kahverengi şapkası yerde yanında duruyordu. Toz içindeki bez ayakkabıları yakında fırlatıldıkları gibi kalmışlardı. Adam uzun uzun Joe'da baktı. Sanki ışık kahverengi gözlerinin derinliklerine girmiş, o küçük sarı benekleri ortaya çıkarmıştı. Gergin boyun adaleleri iyice kasıldı. Joe'da cılız yaprakların gölgesinde duruyordu hala. Kasketini çıkartıp yüzünü sildi. Sonra onu ve bohça halindeki ceketini yere bıraktı. Gölgede oturmakta olan adam bacaklarını uzatıp ayak parmaklarıyla toprağı eşmeye başladı. "Selam," dedi Jod. "Yol cehennem gibi sıcak." Oturan adam soru sorarcasına bakıyordu ona. "Sen genç Tom Jod değil misin? İhtiyar Tom'un oğlu?" "Evet," dedi Jod. "Ta kendisi. Artık eve dönüyorum." "Sen beni anımsamazsın sanırım," dedi yaşlı adam. Gülümsedi. Dolgun dudaklarının arasından iri dişleri çıkmıştı ortaya. "Yo, hayır, anımsamazsın. Ben sana İsa'yı öğretmeye çalışırken sen hep küçük kızların at kuyruklarını çekmekle meşguldün. Kökünden yolardın kızların saçlarını. Sen belki unuttun ama benim hala aklımda. O saç çekme davası yüzünden iki kişi koşa koşa gelirdiniz kiliseye. Bir gün ikinizi birden havuza atmıştım. Kedi köpek gibi durmadan kavga edip bağırışırdınız." Jod bir an ona dikkatle baktıktan sonra güldü. "Tamam, sen papazsın. Daha bir saat önce adamın birine senden söz ettim." "Papazdım," dedi adam ağırbaşlı bir tavırla. "Muhterem Jim Casey'ydim. Çok ateşliydim. İsa'nın adını gururla yüceltirdim. Vaftiz havuzunu pişman olmuş günahkarlarla öyle bir doldururdum ki neredeyse yarısı boğulurdu. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı," diye içini çekti. "Artık sadece Jim Casey'yim. Unvanım falan yok. Bir sürü günahkar fikre kapıldım. Ama bana mantıklı geliyorlar. Bu konuda çok düşünürsen böyle fikirlere kapılman çok doğal," dedi Jod. "Elbette anımsıyorum seni. Çok iyi toplantılar düzenlerdin. Bir keresinde ellerinin üstünde yürüyüp bağıra çağıra vaaz vermiştin. Annem herkesten çok severdi seni. Büyük annemse biraz kötü ruhlu olduğunu söylerdi." Ceketini açıp cebinden şişeyi çıkardı. Fırsatı kaçırmayan kaplumbağa tam kıpırdanmaya başlamıştı ki Jod onu yeniden sıkı sıkı ceketine sardı. Şişenin ağzını açıp uzattı. "Bir yudum alır mısın?" Casey şişeyi alıp uzun uzun baktı. "Artık pek vaaz vermiyorum. İnsanlarda din korkusu diye bir şey kalmadı. Daha da beteri, ben bile yitirdim bunu. Tabii arada sırada içimde bir şeyler kıpırdanıyor. Ben de bir toplantı düzenliyorum ya da sofraya yemek konunca dua ediyorum. Ama eskisi gibi yürekten yapmıyorum bu işi. Yalnızca benden beklenildiği için böyle davranıyorum." Jod kasketiyle yüzünü sildi yeniden. "Bir yudum içki içmeyecek kadar dindar değilsin herhalde, değil mi?" diye sordu. Casey sanki şişeyi ilk kez görüyordu. Ağzına dikip ard arda 3 yudum aldı. "Güzel içki," dedi. "Öyle olması gerek," diye karşılık verdi Jod. "Fabrika viskisi bu. Tam 1 dolar bayıldım." Casey şişeyi vermeden önce bir yudum daha aldı. "Evet efendim," dedi. "Evet efendim." Jod şişeyi ondan aldı ve kibarlıktan şişenin ağzını koluyla silmeden dikti. Sonra yere çömelip şişeyi bohçalanmış ceketine dayadı. Parmakları yerde düşüncelerini toprağa çizmesine yarayacak bir ağaç dalı buldu. Yaprakları bir kıyıya itip toprağa düzeltti ve üçgenlerle küçük çemberler çizmeye başladı. "Uzun zamandır görmemiştim seni," dedi. "Kimse görmedi," dedi papaz. "Tek başıma gidip uzun uzun düşündüm. Belki biraz dindardım ama eskisi gibi değil. Birçok şeyden kuşkulanmaya başlamıştım. Doğrulup ağaca iyice yaslandı. Kemikli elini tulumunun cebine sokup siyah eski bir tütün tabakası çıkardı. Köşesini çiğnemeden önce dikkatle üstündeki otları ve cebinden yapışan artıkları temizledi ve koparttığı parçayı yanağının içine yerleştirdi. Bir parça da Joe'da uzatınca o istemem dercesine elini salladı. Kaplumbağa ceketin içinde kıpırdanmaya başlamıştı. Casey merakla hareket eden cekete baktı. ''Ne var orada, tavuk mu? Boğacaksın hayvanı.'' Joe ceketi daha sıkı sardı. ''Yaşlı bir kaplumbağa.'' dedi. ''Yolda buldum. Eski bir buldozer gibi. Küçük kardeşime götüreyim dedim. Çocuklar kaplumbağaları severler.'' Papaz yavaşça başını salladı. ''Her çocuğun bir kaplumbağası olmuştur. Ama kimse bir kaplumbağayı uzun süre tutamaz. Uğraşıp didinirler ve sonunda dışarı çıkıp kaçar giderler. Tıpkı benim gibi. Orada yatıp duran İncil'i elime bile almak istemiyorum. Aldım mı parçalanana dek incelemem gerek. Burada da kimi zaman bir hevese kapılıyorum ama söyleyecek bir şey yok ki. İnsanları bir yere götürmeliyim ama nereye bilmiyorum. Onları dolaştıra dur dedi Jod. Vaftiz havuzuna at. Senin gibi düşünmezlerse cehennemde yanacaklarını söyle. Neden onları bir yere götürmek istiyorsun ki? Dolaştır dur yeter. Ağacın gölgesi uzamış yola gelmeye başlamıştı. Jod kalkıp onun altına çömeldi ve toprakta kendine yeni bir yer açtı. Uzun tüylü sarı bir çoban köpeği başı aşağıda, dili dışarıda yoldan gelmekteydi. Kuyruğu sarkmış soluk soluğa yürüyordu. Jod ona ıslık çaldı ama o başını hafifçe kımıldatıp belli bir amaca doğru kesin adımlarla uzaklaştı. Bir yere gidiyor diye açıkladı Jod bir parça bozularak. Belki evine gidiyordur. Papaz konudan ayrılmaya hiç gönüllü değildi. Bir yere gidiyor diye yineledi. Doğru, bir yere gidiyor. Ya ben? Ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Bak sana ne anlatacağım. İnsanları kendinden geçirip bayıltana dek erdemden söz eder, söylevler verirdim. Kimilerini vaftiz edip büyüttüm. Sonra da ne yapardım biliyor musun? Kızlardan birini alır, çimenlerin üstüne yatırır, sevişirdim. Her zaman yapardım bunu. Sonra kendimi kötü hisseder, gider dua ederdim. Ama hiçbir işe yaramazdı. Bir sonraki sefer tam ben de onlar da dine kapılmış olurduk ki kalkar bir daha yapardım. Sonunda benim için hiçbir umut kalmadığına, iki yüzlünün biri olduğuma inandım. Ama böyle olsun istememiştim. Jod gülümsedi. Uzun dişleri ayrıldı, dudaklarını yaladı. Kızları kandırmak için coşkun törenlere götürmekten iyisi olmaz dedi. Ben de yaptım bunu. Casey heyecanla öne eğildi. Görüyorsun dedi. Ben de bunu fark edince düşünmeye başladım. İri kemikli elini birine okşarmış gibi salladı. Şöyle dedim kendi kendime. Burada durmuş erdem söylevleri veriyorum. İnsanlar da öyle erdemli oluyorlar ki sevinçten sıçrayıp bağırıyorlar. Diyorlar ki bir kızla yatmak şeytana uymakmış. Ama kız ne denli erdemli olursa otların üstüne yatırmak o denli kolay oluyor. Ben de başladım düşünmeye. Nasıl oluyor da bir kız kulaklarından ve burnundan fışkıracak kadar erdemle doluyken şeytan onun içine girebiliyor dedim kendi kendime. Sanırsın ki şeytan ancak bu durumda işini şansa bırakmıyor. Ama durum böyleydi işte. Gözleri ateşli ateşli parlıyordu. Bir an çenesini oynatıp tozun içine tükürdü. Tozlara bata çıka bir toprak oluşuncaya dek salyasını yerde yuvarladı. Sonra elini uzatıp sanki bir kitap okuyormuş gibi avcunun içine baktı. İşte ben buradayım diye sürdürdü hafifçe. İşte ben buradayım ve herkesin ruhu avucumun içinde. Sorumluyum ve sorumluluğumu duyuyorum ve her seferinde kalkıp kızlarla yatıyorum. Jod'un yüzüne umutsuzca baktı. Yardım dileyen bir anlam okunuyordu suratında. Jod büyük bir dikkatle bir kadın resmi çiziyordu. Göğüsler, kalçalar, bacaklar. Ben hiç papaz olmadım dedi Jod. Yakalayabileceğim hiçbir şeyi avucumdan kaçırmadım. Birini yakalayınca da duyduğum mutluluktan öte bu konuda başka hiçbir şey düşünmedim. Ama sen papaz değildin ki diye üsteledi Casey. Senin için bir kız yalnızca bir kızdı. Başka hiçbir şey ilgilendirmiyordu seni. Ama benim için onlar kutsal yaratıklardı. Ben onların ruhlarını kurtarıyordum. Ve üstüme aldığım tüm sorumluluk da onları din konusunda da bir sürü saçmalıkla dolduruyor. Sonra da götürüp otların üstüne yatırıyordum. Belki de ben papaz olmalıydım dedi Jod. Tütününü ve kağıtlarını çıkartıp bir sigara sardı. Yakıp dumanının ardından papaza baktı. Uzun zamandan beri bir kadına elimi sürmedim dedi. Biraz uğraşmam gerekecek. Casey devam etti. Bu iş beni o kadar çok üzüyordu ki sonunda uykularım kaçtı. Vaaz vermeye giderken Tanrım bu kez yapmayacağım diyordum. Ama bu sözleri söylerken bile yapacağımı biliyordum. Senin evlenmen gerek dedi Jod. Bir zamanlar bizim evde bir papazla karısı otururdu. Cizvittiler. Yukarıki katta kalırlardı. Bizim bahçede toplantılar düzenlerlerdi. Biz çocuklar da dinlerdik. Papazın karısı her toplantıdan sonra herkese muhallebi ikram ederdi. Bunları anlattığına sevindim dedi Casey. Bu durumda bir tek ben varım sanıyordum. Sonunda öylesine acı çekmeye başladım ki her şeyi bırakıp alıp başımı gittim ve her şeyi uzun uzun düşündüm. Bacaklarını toplayıp kuru tozlu ayak parmaklarının arasını kaşıdı. Nedir içini kemiren dedim kendi kendime. Sevişmek mi? Hayır, günah işlemek diye karşılık verdim sonra. Neden insanın içi Tanrı ile doluyken bile uçkuruna sahip olamıyor? Sanki her sözcüğü düzgünce yerleştiriyormuş gibi parmaklarını teker teker avcunun içine koyuyordu. Belki de günah değil bu dedim. Belki herkes böyle. Belki de bunca yıldır kendimizi boşu boşuna üzüp durduk. Nasıl bazı kadınların kendilerini dikenli tel kangallarıyla dövdüklerini düşündüm. Belki kendilerine acı çektirmek istiyorlardı. Belki ben de kendime eziyet etmek istiyorum dedim. İşte bir ağacın altına yatmış bunları düşünürken uyuyakalmışım. Uyandığımda gece olmuş, ortalık iyiden iyiye kararmıştı. Yakınlarda bir yerde bir çakal uluyordu. Farkında olmadan söylendi. Canı cehenneme. Günah ve erdem diye bir şey yok. Herkes yapıyor bunları. Hepsi aynı şeyin parçaları. İnsanların kimisi bunları göze güzel görünür bir biçimde yapıyorlar. Kimileri ise yüzlerine, gözlerine bulaştırıyor. Ama işte bundan fazlasını söylemeye kimsenin hakkı yok. Susup parmaklarını koyduğu avcunun içine baktı. Joe sırıtarak seyrediyordu onu. Gözleri keskin ve ilgiliydi. Doğru düşünmüşsün dedi. Casey acı ve şaşkınlık dolu bir sesle yeniden konuşmaya başladı. Bu ruh denen şey ne diye sordum kendime. Sevgi değil mi? Ben insanları öylesine çok seviyorum ki kim zaman patlayacak gibi oluyorum. İsa'yı sevmiyor musun diye sordum kendime. Uzun uzun düşündükten sonra cevap verdim. Hayır, İsa adında birini tanımıyorum. Bir sürü masal işittim ama ben yalnızca insanları seviyorum. Patlayacak kadar çok seviyorum onları ve onları mutlu etmek istiyorum. Ve sonra başladım bunları anlatmaya. Belki ağzımın çok bozuk olduğunu düşünüyorsun ama ben aynı görüşte değilim. İnsanlar da böyle konuşuyor. Onun için bana kötü gelmiyor. Neyse sana başka bir şey söyleyeceğim. Bir papaz için bundan büyük bir ahlaksızlık olamaz. Fakat ben artık papaz değilim. Çünkü buna tamamen inanıyorum. Nedir o söyleyeceğin şey diye sordu Jod. Casey utanarak baktı ona. Eğer sana çok ters gelirse gücenme olur mu? Ben hiçbir şeye gücenmem. Onun için telaşlanma dedi Jod. Neydi düşüncen? Tanrı'nın ve İsa'nın yolunu anladım. Neden İsa'ya ya da Tanrı'ya sırtımızı dayamak zorundayız diye düşündüm. Belki de aslında yalnızca insanları seviyoruz. Belki de Tanrı budur, yani insan ruhu. Belki bütün insanların tek bir ruhu vardır ve herkes onun bir parçasıdır. İşte oturmuş bunları düşünüyordum ve birdenbire anladım. Gerçek olduğunu ta içimde anladım ve buna hala inanıyorum. Jod başını öne eğdi, sanki papazın gözlerindeki o çıplak dürüstlüğe bakamıyordu. Bu tür fikirlerle kilisede kalamazsın dedi. Bu tür fikirler yüzünden seni ülkeden kovarlar. Sıçrayıp haykırarak yaparlar bunu. İnsanlar böyledir. Kendilerini iyi hissederler böylece. Büyük annemin ağzı bir kez açıldı mı bir türlü kapatamazdın. İri yarı bir mübaşiri bir yumrukta yere sererdi. Casey düşünceli bir tavırla baktı ona. Sana sormak istediğim bir şey var dedi. İçimi kemiren bir şey. Durma sor, canım isteyince konuşurum. Şey dedi papaz hafifçe. O kutsal çatının altındayken seni vaftiz etmiştim. O gün ağzımdan İsa konuşmuştu sanki. Ama sen anımsamazsın. O küçük kızın saçını çekip duruyordun. Anımsıyorum dedi Jod. Suzy Liddle'dı. Bir yıl sonra parmağımı kırmıştı. Şey, o vaftizin sana hiçbir yararı dokundu mu? Daha iyi bir insan oldun mu? Jod bir an düşündü. Yo, bir şey hissettiğimi söyleyemem. Peki herhangi bir kötülüğü oldu mu? İyi düşün. Jod yerden şişeyi alıp bir yudum içti. İyi ya da kötü hiçbir yanı yoktu. Biraz eğlenmiştim işte hepsi o kadar. Şişeyi papaza uzattı. Papaz içini çekerek şişeyi dikti, sonra içinde ne kadar kaldığına bakıp bir yudum daha aldı. Bu iyi işte dedi. Bu işleri yaparken kimilerine kötülük etmiş olmaktan korkuyorum. Jod ceketinin bulunduğu yana bakınca kaplumbağanın dışarı çıkıp onu bulduğu zaman gitmekte olduğu yöne doğru aceleyle yollandığını gördü. Bir an telaşla hareket eden bacakları seyretti, sonra ayağa kalkarak onu yakaladı, yeniden ceketinin içine sardı. Bu yaşlı kaplumbağadan başka çocuklar için hiçbir armağanım yok dedi. Garip şey dedi papaz. Sen gelirken ben de ihtiyar Tom Joad'u düşünüyordum. Onu bir arayayım diyordum. Hep onun tanrısız biri olduğunu düşünürdüm. Şimdi nasıl Tom? Nasıl olduğunu bilmiyorum. 4 yıldır evde değildim. Sana mektup yazmadı mı? Joad utanmıştı. Babam yazı yazmasını pek beceremez. Salt yazmış olmak için de yazmaz. Ama herkes gibi kalemini tükürükleyip imzasını atar. Mektup yazdığını hiç görmedim. Birine ağzınla söyleyemeyeceğin bir şeyi yazmanın hiçbir değeri yoktur dedi. Dolaşıyor muydun diye sordu Casey. Joad ona kuşkuyla baktı. İşitmedin mi? Bütün gazeteler benden söz etmişti. Hayır, hiç işitmedim. Ne oldu? Bir bacağını öbürünün üstüne atıp iyice kaykılarak omuzlarını ağaca dayadı. Gün hızla ilerliyor, güneşin rengi daha da koyulaşıyordu. Sana bir an önce anlatıp kurtulsam daha iyi olur dedi Joad neşeyle. Ama hala papaz olsaydın anlatmazdım. Çünkü hemen benim için dua etmeye başlardın. Viskinin geri kalanını bir dikişte içip şişeyi tozların içine fırlattı. 4 yıldır McAllister'daydım. Casey irkilerek kaşlarını çattı. Alnı şimdi olduğundan daha geniş görünüyordu. Bu konuda konuşmak istemiyorsun ha? Sana hiçbir şey sormayacağım. Eğer kötü bir şey yaptıysan... Yaptığımı yine yapardım dedi Jod. Kavgada bir herifi öldürdüm. Dansta sarhoş olmuştuk. O beni bıçakladı, ben de kazmayı kapıp öldürdüm onu. Beynini dağıttım. Casey'nin kaşları eski durumuna dönmüştü. Öyleyse hiçbir şeyden utanmıyorsun dedi. Hayır diye karşılık verdi Jod. Beni bıçakladığı için yalnızca 7 yıl yedim. O su duracağıma söz vererek 4 yıl sonra çıktım. Öyleyse 4 yıldır ailenden hiç haber almadın. Yo aldım. Annem 2 yılda bir bana mektup yazardı. Geçen Noel'de de bir kart attı. Büyükannem de bir kart gönderdi. Tanrım, hapisteki çocuklar ne kadar gülmüşlerdi. Üstünde bir ağaçla kar gibi pırıl pırıl parlayan süsler vardı. Köşesindeki şiir de şöyle diyordu. İyi Noel'ler güzel yavrum. Tanrı seninle olsun. Noel ağacının altında sana armağanlar sunsun. Sanırım büyükannem bunu asla okumamıştır. Bakkalın çocuğunu çağırtıp en parlak kartlardan birini getirmesini söylemiştir. Hapisteki çocuklar kahkahadan öleceklerdi neredeyse. Ondan sonra beni güzel yavrum diye çağırdılar. Büyükannem komiklik olsun diye yapmamıştır bunu. Üşendiği için şiiri okumamıştır bile. Zaten benim gittiğim yıl gözlüklerini yitirmişti. Belki de onları hiç bulamamıştır. McAllister'da size nasıl davrandılar diye sordu Casey. Pek kötü sayılmaz. Düzenli yemek yiyip temiz giysiler giyiyorduk. Hamamımız bile vardı. Bazı yönlerden çok güzeldi ama en kötü yanı kadınsızlıktı. Birden bir kahkaha attı. Kefaletle salı verilen bir herif vardı dedi. Bir ay içinde verdiği sözü bozarak geri geldi. Birisi ona neden sözünü tutmadığını sordu. Boş ver dedi. Bizim ihtiyarın evi berbat bir yer. Ne elektrik var ne de duş. Kitap da yok, üstelik yemekler de kötüydü. Kodes daha konforlu olduğunu ve düzenli yemek yediği için dönmüş. Açık havada ne yapacağını düşününce kendini çok yalnız hissettiğini söylerdi. Onun için kaşla göz arasında bir araba çalıp hapsi boylamış. Jod tütünü çıkardı, cebindeki desteden kahverengi bir kağıt çekip sigarasını sardı. Adam haksız değil dedi. Dün gece nerede yatacağımı düşününce korktum. Yatağımı aradım, arkadaşlarımı özledim. Bir orkestra kurmuştuk, bayağı iyiydi. Çocuklardan biri radyoda çalmalıyız diyordu. Bu sabah ne zaman kalkacağımı bilemedim. Olduğum yerde yatıp zillerin çalmasını bekledim. Casey kıkırdadı. İnsan değirmen sesini bile özleyebilir. Öğle sonrasının sararan tozlu ışığı toprağı altın rengine boyamıştı. Mısırlar sapsarı parıldıyordu. Kırlangıçlar başlarının üstünden suya doğru uçtu. Jod'un ceketinin içindeki kaplumbağa yeni bir kaçış denemesine girişmişti. Jod kasketinin önünü çekiştirdi. Şimdi horoz gagası gibi yuvarlak bir biçim almıştı. Gitsem iyi olacak dedi. Güneşte yürümekten nefret ediyorum ama hava biraz serinledi galiba. Casey doğruldu. İhtiyar Tom'u görmeyeli yıllar oldu dedi. Zaten onu arayacaktım. Epeyce bir zaman ailene dinsel öğütler verdim ve karşılığında bir lokma ekmekten öte bir şey almadım. Hadi gel dedi Jod. Babam seni gördüğüne sevinecek. Hep senin papaz olmayacak kadar uçkurcu olduğunu söylerdi. Ayakkabılarıyla kaplumbağayı ceketinin içine iyice yerleştirip kollarını sıkıca bağladı. Casey bez ayakkabılarını yerden alıp çıplak ayaklarına geçirdi. Ben senin kadar iyimser değilim dedi. Tozun altında tel ya da cam parçası olmasından hep korkarım. Ayak yarısından daha çok nefret ettiğim bir şey yoktur. Gölgeliğin kenarında bir an duraksayıp kıyıya varmak için acele eden 2 yüzücü gibi sarı güneş ışığına daldılar. Birkaç hızlı adım attıktan sonra ağır düşünceli bir tempoyla ilerlediler. Mısır yapraklarının gri gölgeleri yolun 2 yanına düşüyordu. Havada hala insanın ciğerlerini yakan sıcak toz kokusu vardı. mısır tarlası bitmiş, koyu yeşil pamuk tarlası boyunca yürümeye başlamışlardı. İnce toz tabakasının altında koyu yeşil yapraklar, yuvarlak tohumlar görünüyordu. Suyun biraz olsun korunduğu alçak yerlerde pamuklar yoğun, yükseklerde ise cılızdı. Bitkiler güneşle savaşıyor, uzakta ufka doğru cisimler belirsizleşiyordu. Tozlu yol yükselip alçalarak önlerinde uzanıyordu. Batıda ırmak boyunca söğütler vardı. Kuzeybatıda Nadas'a bırakılan toprağa seyrek çalılar bürümüştü. Ama toz kokusu ortalığa öylesine yayılmış, hava öylesine kurumuştu ki insanın burnu kupkuru oluyor, gözler kurumaktan korunmak için sulanıyordu. ''Bak toz gelene kadar mısırlar nasıl da iyi büyümüştü'' dedi Casey. ''Ürün her yıl mahvolur zaten.'' ''Her yıl'' dedi Jod. ''Hiç unutmam. Her yıl iyi bir ürün alacağımızı sanırken toz fırtınası gelir. Her şeyi mahvederdi. Büyük babam ilk 5 yıl ürünün iyi olduğunu söylerdi. O zamanlar yaban otları toprağı korurmuş.'' Bir yokuş inmişler, başka bir tepeye tırmanmaya başlamışlardı. ''İhtiyar Tom'un evi buradan 500 metre ileride olmalı.'' dedi Casey. ''Üçüncü tepenin ardında değil miydi?'' ''Öyle'' dedi Jod. ''Eğer kimse çalmadıysa tabii. Babamın onu çaldığı gibi.'' ''Babam mı çaldı?'' ''Çalmış ya. Önceleri 1 kilometre kadar doğuda oturuyorlarmış. Sonra gelmişler buraya. Başka bir aile varmış bu evde. Ama onlar taşınmışlar. Büyük babam, babam ve kardeşim Noah bütün evi taşımak istemişler ama becerememişler. Yalnızca bir bölümünü getirebilmişler. Bu yüzden bir tarafı çok gülünç durur. Evi ikiye bölüp 12 at ve 2 eşekle sürüklemişler. Sonra öteki yarısını getirmeye gitmişler ama bu arada Wing Manley oğullarıyla birlikte gelip evin yarısını çalmış. Babamla büyük babam bu işe çok bozulmuşlar ama bir süre sonra Wink'le birlikte kafaları çekip yaptıkları işe kahkahalarla gülmüşler. Wink evini damızlık sakladığını, bizimkini götürüp onunkiyle çiftleştirirsek bir sürü güzel küçük eve sahip olabileceğimizi söylerdi. Wink içince enfes bir herif olurdu. Sonra babam ve büyük babamla iyi dost oldular. Fırsat buldukça kafaları çekerlerdi. Tom eşsiz bir adamdır diye ona hak verdi Casey. Tozu dumana katarak yokuşu hızla inmişlerdi. Sonra yavaşlayarak karşıdaki tepeye tırmanmaya başladılar. Casey gömleğinin koluyla alnını silip tepesi basık kasketini başına geçirdi. Evet, Tom eşsiz bir adamdı diye yineledi. Tanrısız olmasına tanrısızdı ama yine de harikaydı. Onun toplantılarda heyecanlandığı zaman 2 metre havaya sıçradığını gördüm. O heyecanlandığında altında kalıp ezilmeyesin diye oradan hemen kaçman gerekirdi. Ahırdaki damızlık atlar gibi sıçrardı. Tepeye çıkmışlardı. Önlerinde bir dere yatağından geçen çirkin, kaba taşlıklı bir yol uzanıyordu. Su boydan boya kesmişti yolu. Rastgele atılan birkaç taş karşıdan karşıya geçmeye yarıyordu. Jod çıplak ayaklarıyla dimdik yürüyordu. ''Babandan söz ediyordun'' dedi. ''Belki de John amcayı hiç görmedin. Polkların evinde onu vaftiz etmişlerdi. Durmadan atlayıp sıçrıyordu. Piyano büyüklüğündeki bir çalının üstünden atlamıştı. Bir öne bir arkaya sıçrıyor, ayı gören köpekler gibi oluyordu. O bölgelerde en iyi sıçrayan adamın kendisi olduğunu düşünen babam onu gördü. Bunun üzerine gidip kendisine John amcanın çalısının 2 katı büyük bir çalı seçti, bir çığlık atıp koştu ve sıçradı. Yere düştüğünde sağ bacağı kırılmıştı. Bu babamın dini olan inancını büsbütün yok etti. Papaz gel dua edelim de iyileş dedi ama babam onu tersledi. Doktor çağırmayı aklına koymuştu. Tabii çevrede doktor falan yoktu, yalnızca gezginci bir dişçi vardı. Babamın ayağını o düzeltti. Papaz yine de onun için dua etti. Suyun öteki yakasındaki yokuşu tırmanmaya başlamışlardı. Güney etkisini yitirmeye başlamış, hava sıcak olmasına karşın insanın beynine balyoz gibi inen ışık demetleri zayıflamıştı. Eğri büğrü kazıklara çakılmış dikenli teller hala yolu çevreliyordu. Sağda telden yapılmış bir çit bir pamuk tarlasını ikiye bölmüştü. Tozlu yeşil pamuk fideleri her iki yanda da aynı tozlu kuru ve koyu yeşildi. Jod tarlayı ikiye ayıran çiti gösterdi. İşte bizim topraklarımız buraya kadar. Aslında çite gerek yoktu ama telimiz vardı. Babamın da canı çit çevirmek istedi. Balının gerçek sahibi olduğu duygusunu veriyormuş. Bir gece John amca arabayla gelip 6 kangal tel getirmeseydi çit falan çevireceğimiz yoktu. Bir domuz yavrusu karşılığında telleri babama verdi. Yokuşu tırmanırken yine yavaşlamışlardı. Ayaklarını derin yumuşak toz tabakası içinde sürüklüyorlar, toprağı ayaklarıyla hissediyorlardı. Jod'un anıları gelmişti aklına. Kendi kendine gülüp, John amca çılgının biriydi dedi. O domuz yavrusuyla ne yaptı biliyor musun? Kıkırdayıp yoluna devam etti. Jim Casey sabırsızlıkla bekledi ama öykünün sonu gelmedi. Casey uzun bir süre bekledikten sonra biraz sinirlenerek, domuz yavrusuyla ne yaptı diye sordu. Ha evet, domuzu hemen oracıkta kesiverdi. Sonra da anneme fırınını yaktırdı. Butun birini kesip bir tencereye koydu, pirzolalarını da fırında pişirtti. Sonra da hepsini bir güzel yedi. Kemiklerini iyice sıyırdı. Ağzına koca koca lokmalar atıyordu. Biz çocuklar çevresinde dolanıp duruyorduk. Bize de birer parça verdi ama babama bir lokma bile koklatmadı.